Fizyoterapiden Yaşama.
Herkese merhaba. Radyo frekanslarınızın en keyifli anlarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün düzenlediği Fizyoterapiden Yaşama radyo programımızda birçok kişinin yakından deneyimlediği ancak hala yeterince konuşulmayan iki önemli konuyu ele alacağız. Menstruasyon dönemi ve polikistik over sendromu. Bu süreçlerin vücudumuz üzerindeki etkileri neler? Hareket ve fizyoterapi bu dönemde nasıl bir fark yaratabilir? İşte tüm bu soruların cevaplarını konuşmak için çok değerli bir konuğumuz var. İşte tüm bu soruların cevaplarını konuşmak için uzman fizyoterapist Tuğba Türk Kalkan danışmanlığında çok değerli bir konuğumuz var. Öğrenci fizyoterapist Ahsen Damla Usta. Eğer regl dönemleriniz sizi zorluyorsa, polikistik over sendromu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız ya da sadece sağlıklı ve rahat bir döngü için neler yapabileceğinizi merak ediyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz. O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İyi dinlemeler. Hoş geldin Ahsen.
Hoş buldum.
Hemen başlayalım istiyorum. Öncelikle bize kısaca menstruasyon döneminden bahsedebilir misin?
Tabii ki. Şimdi menstruasyon üreme sisteminin doğal bir parçası aslında ve 28 günlük bir döngüyle gerçekleşiyor. Bu 28 gün içinde yumurtanın döllenme ihtimaline karşı rahim duvarları oluşabilecek zigotun yerleşebilmesi için kalınlaşıyor. Ve bu döngünün sonunda eğer bir döllenme olmazsa yumurtayla birlikte rahim duvarında kalınlaşan dokular da kanla birlikte vücuttan atılıyor. Vücutta bunlar olurken hormon seviyeleri de değişiyor ve bu durum farklı tepkilere sebep oluyor. Peki bu tepkiler neler? Baktığımızda östrojen ve progesteron seviyelerinin düşmesiyle yorgunluk, ruh hal değişiklikleri ve ağrı oluşumunu biz başlıca etmenler olarak söyleyebiliriz.
Ah bu tepkiler, ah yorgunluklar, ruh hal değişkenlikleri. Bütün dünya bundan çekiyor bence.
Çok zor durumdayız.
Peki bu dönemde egzersiz yapmanın faydaları nelerdir? Yani regl döneminde spor yapmak güvenli midir?
Kesinlikle güvenlidir. Bunu yani kesin net olarak söyleyebiliriz.
İşte aradığımız o cevap sonunda geldi.
Özellikle yapılan egzersizler sonucu endorfin salınımının artmasıyla ağrılar azalıyor ya da kan dolaşımının artmasıyla oluşan şişkinlik ve kas gerginliği azalıyor. Ancak egzersize başlamadan önce egzersizin yoğunluğu ve türünün kişinin ihtiyacına göre belirlenmesi gerektiğini de tabii ki de göz ardı etmemek gerekiyor.
Yani tabii ki egzersiz kişiye özeldir mesajını her zamanki gibi burada da duyuyoruz sayın dinleyiciler.
Evet, tekrar altını çizelim.
Peki hangi tür egzersizler regl döneminde daha uygundur?
Bu süreç içerisinde şiddetli egzersizler yerine aslında daha hafif ve rahatlatıcı egzersizler tercih edilmesi öneriliyor.
Yani aslında biraz daha mantıklı çünkü zaten kalkacak yürüyecek halimiz bile olmayabiliyor bazen. Yani o yüzden kendimizi zorlamanın manası yok demeliyiz acaba bakalım nasıl olmalıymış.
Yine örnek vermemiz gerekirse işte yürüyüş olur, hafif tempolu koşu olur, yüzme gibi aerobik egzersizler olur ya da yoga ve esneme hareketleri gibi. Ya da düşük yoğunluklu egzersizler, pilates, özellikle karın ve bel bölgesine iyi gelebilecek, rahatlatıcı olabilecek egzersizleri bu anlamda tercih edebiliriz.
Peki kaçınılması gereken egzersizler var mı? Bu konuda ne önerirsin?
Şimdi bu dönemde aslında baktığımızda vücudumuz zaten hassas. O yüzden aşırı zorlamamak gerekiyor. O yüzden ağırlık antrenmanları içeren dumbbell gibi, işte kuvvetlendirme egzersizleri gibi şeylerden ziyade az önce de söylediğimiz gibi daha böyle hafif, İşte nefes teknikleri olur, yoga egzersizleri olur gibi şeyleri tercih edebiliriz. Ya da yine yüksek yoğunluklu egzersizler yerine çünkü vücutta bu süre içerisinde bir zaten kramp var. Krampın getirdiği bir yorgunluk var.
Yani kendimizi yormaktansa kendimizi dinlendirici egzersizlerle devam edelim diye öneriyorsunuz.
Az önce de söylediğimiz gibi bu dönemde vücut zaten hassas. O yüzden vücudu her anlamda zorlamamak ve yormamak gerekiyor. Dediğimiz gibi ağırlık antrenmanlarından ziyade özellikle bel, karın odaklı zaten hani bir çekilen ağrı ve kramp var. Bunları hafifletmek odaklı nefes egzersizleri olabilir, gevşeme teknikleri olabilir. Bunları tercih etmek her zaman daha doğru olacaktır diyelim.
Yani aslında kişinin kendi üzerinde deneyimlediği ve kendinin rahatlattığı egzersizleri yapması daha doğru olur.
Kesinlikle diyebiliriz.
Peki biraz da fizyoterapinin menstruasyon dönemindeki rolünden bahsedersek. Bu süreçte fizyoterapi nasıl yardımcı olabilir ki?
Biz fizyoterapistler kullandığımız tekniklerle regl döneminde görülen kas gerginliklerini ve bel ağrılarını hafifletmede çok etkili olabiliyoruz az önce de söylediğimiz gibi. Peki bu teknikler neler? Özellikle bel ve sırt bölgesine yapılan manuel terapi, yumuşak doku masajları, krampları ve ağrıları azaltabiliyor. Ayrıca kişiye özel hazırladığımız egzersiz programlarıyla da vücudu destekleyerek yine ağrıların yönetiminde yardımcı olabiliyoruz. Yani burada dikkat çekmemiz gereken, yani fizyoterapi ve egzersizden ziyade bu dönem içerisinde dikkat çekmemiz ve altını çizmemiz gereken bir şey varsa o da tabii ki bu süreç içerisinde kullanılan su miktarı. Çünkü hani ben kendimden örnek vereceğim. Ben normalde bir yerde bir yanımda su içmediği sürece su içmeyi hatırlamayan bir insanım. O yüzden bu süre içerisinde kendimize bu anlamda minik hatırlatıcılar. İşte atıyorum minik bir post-it'in üstüne bugün su iç falan gibi bir şey yazıp sürekli görebileceğimiz bir yere koymak bu anlamda kurtarıcı olacaktır.
Peki bu süreç içerisinde ısı kullanımı hakkında ne düşünüyorsun?
Tabii ki zaten krampta olan bir kasık bölgesi ve bir karın bölgesi olduğu için bizim de elektroterapide kullandığımız yüzeyel ve derin ısı ajanları da bu anlamda kurtarıcı oluyor. Krampları ve ağrıları azaltıyor. Bunun da altını çizmiş olalım.
Yani bu tür ağrılarda en yakın fizyoterapistinize başvurun diyebiliriz o zaman.
Diyebiliriz.
Peki gelelim menstruasyon döneminde egzersiz yapmanın psikoloji üzerindeki etkilerine. Bu konu hakkında ne söyleyebilirsin?
Reg döneminde hormon seviyeleri değişiyor zaten. Ve hormon seviyeleri değiştiği için de ruh halimiz çok dalgalanmalı oluyor. Yine egzersiz yapmak, az önce de dediğimiz gibi serotonin ve endorfin seviyelerini arttırdığı için depresyon ve kaygıyı hafifletiyor. Ayrıca yine meditasyon ve nefes teknikleri de bu dönemde rahatlatıcı oluyor diyelim.
Aslında egzersizin yine ne kadar faydalı olduğundan burada bahsediyoruz. Hem ağrı azaltmakta hem psikolojik olarak bunun devamını sürdürebilmekte ne kadar önemli bir rolünün olduğunu gördük. İyi ki fizyoterapi, iyi ki egzersiz. Peki son olarak bu konuda dinleyicilerimize vermek istediğim bir mesaj var mı?
Yani zaten ana konuya baktığımızda egzersizin öneminden bahsettik. Psikolojik olarak etmenlerinden bahsettik. Bu anlamda birinci olarak tabii ki de bu süreç içerisinde kendimize iyi gelecek şeyler yapacağız. Psikolojimize iyi gelecek şeyler yapacağız.
Çikolata yiyeceğiz.
Oldukça. Ya onun da bir sınırı vardır ilaki. Şimdi beslenme konusunda da çok bir şey diyemeyeceğim ama. Şimdi zaten neden bahsettik? Egzersizin öneminden bahsettik. Bu anlamda fizyoterapistlerin ilgi alanları olduğundan bahsettik. Bunlara dikkat edebiliriz dedik. Ekstra olarak eklememiz gereken bir şey varsa o da tabii ki de bu süre içerisinde su tüketimi. Ben bu ya zaten normalde kendim de yanımda biri su içmediği sürece su içmeyen bir insanım. Gerçekten su içmeyi gün içerisinde hatırlamıyorum. O yüzden bu süreç içerisinde sadece bu süreç içerisinde de değil aslında öncesinde ve sonrasında da örnek veriyorum. Küçük bir işte bugün su içmeyi unutma. Sürekli bir post-it yazdık mesela onu karşımıza koyduk. Sürekli bize bu anlamda bir hatırlatıcı olacak bir şey olması çok önemli.
Peki gelelim bir diğer konu başlığımız olan polikistik over sendromuna. Öncelikle polikistik over sendromu nedir? Bir de bunu açıklar mısın?
Tabii ki. Az önce zaten menstruasyondan bahsettik. Şimdi bu durumun tam tersi semptomlarından birisini veren bir sendromdan bahsedeceğiz. Öncelikle polikistik over sendromu, şimdi kaba tabirine baktığımızda zaten hani poli çok demek, kist zaten kist demek, over da zaten yumurtalıkta. Yani yumurtalıkta birden fazlaca kist olması anlamına geliyor kaba tabirinde. Ve Türkiye'de her 10 kadının 5'inde görüldüğü söyleniyor ki bu oldukça yüksek bir oran baktığımızda. Sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte ortaya çıkışında genetik ve çevresel faktörlerin etkili olduğu söyleniyor ve biliniyor. Hastalığın oluşumunda ise ailesel yatkınlık önemli bir rol oynuyor. Yani işte ailenizde, annenizde ya da teyzenizde herhangi bir gen aktarımı olarak polikistik over sendromuna sahip biri varsa sizin de bu anlamda polikistik over sendromuna yakalanma riskiniz yüksek diyebiliriz. Buna ek olarak obezite de bu hastalığın oluşumunda zemin hazırlayan faktörler arasında yer alıyor zaten. Buna ek olarak obezite de bu hastalığın oluşumunda zemin hazırlayan faktörler arasında zaten baktığımızda polikistik over sendromu da hormonal bir yani hormonal problemlerden hormonal sistem bulguları veren bir sendrom. Ama şunu da söylemeliyiz ki her polikistik over sendrom olan tanısı alan kişi obez midir? Hayır, değildir. Kilo sorunu yaşamayan insanlarda da kadınlarda da görülebilir. Buna ek olarak obezite de bu hastalığın oluşumuna zemin hazırlayan faktörler arasında yer alıyor. Zaten baktığımızda polikistik over sendromu da temelinde hormonal sistem bulguları veriyor. Fazla kilo ilk etapta bir insülin direnci oluşmasına sebep oluyor vücutta. Yani kanda insülin hormonu düzeyinin kanda insülin hormonu düzeyi yükseliyor. Bu da vücutta androjen hormonu sentezini arttırıyor. Peki androjen hormonu ne? Kabaca erkeklik hormonu olarak karşımıza çıkıyor. Sonuç olarak cinsiyet hormonlarının vücuttaki dengesi bozuluyor ve normalde atılması gereken yumurta olması gerektiği gibi gelişemiyor. Bu menstruasyon bahsederken de anlattık. 28 günlük bu döngüde rahim duvarı kalınlaşıyor, atılması gerekiyor eğer bu döngü tamamlanmazsa, bir döllenme olmazsa diye bahsettik. Sonuç olarak cinsiyet hormonlarının vücuttaki dengesi bozuluyor ve normalde atılması gereken yumurtanın olması gerektiği gibi gelişemeyerek yumurtalık çeperinde birikmesi ve zamanla kistleşmesiyle anovülasyon dediğimiz yumurtlayamama problemi ortaya çıkıyor. Bu durumda ilerleyerek sonucunda polikistik over sendromu tanısına sebep oluyor. Peki her polikistik over sendromu olan tanısı alan kişi obez midir? Hayır, değildir. Bunun da altını çizelim.
Aslında ben de bu zamanlarda gerek sosyal medya gerek çevrem sık sık PCOS olarak duyuyorum bunu yani. Çok fazla çıkıyor önüme. Peki bunun belirtileri neler?
En yaygın belirtileri arasında tabii ki dediğimiz gibi düzensiz adet dönemleri baş gösteriyor. Bunun yanında aşırı tüylenme, özellikle yüz, karın ve göğüs bölgesinde, sivilce yine özellikle çene bölgesinde ve kilo artışı yer alıyor. Buna ek olarak bazı kadınlar kısırlık problemiyle de karşılaşabiliyor. Ama bu belirtilerden birkaçı ya da tamamı görülebiliyor. Yani bu yüzden her kadının deneyimi birbirinden farklı oluyor. Yani burada şunu söyleyebiliriz. Her kadın aynı semptomları mı veriyor? Kesinlikle değil. Peki her kadın aynı semptomları yaşayacak diye bir şey de yok. Her kadın aynı semptomları verecek diye bir şey de yok. Mesela benim şu an çevremde baktığımda PCOS tanısı almış iki arkadaşım var. Bir tanesinde tüylenme problemi var. Yine düzensiz regl dönemleri vardı. Artık yok mesela, yaşamıyor. Yine bir tanesinde düzensiz regl dönemleri var ama tüylenme sorunu yaşamıyor. Ekstra sivilcelenme problemi yaşıyor mesela. O yüzden her kadının deneyimi birbirinden farklı.
Yani kısacası bu arada sayın dinleyiciler, işte bunlar sizde var, hemen telaşlanıp ben PCOS muyum deyip kendi kendinize tabii ki bunu düşünmeyin. Eğer bu şikayetleriniz varsa bir kadın doğum uzmanına görünmek sizin için bir farkındalık olabilir. Bu da önerimiz olsun. Eğer az önce Aslan arkadaşımızın saydığı belirtiler sizde de varsa bir kadın doğum uzmanına gidebilirsiniz. Peki PCOS tedavi edilebilir mi? Ya da tedavi seçenekleri nelerdir?
Anladığım ve bildiğim kadarıyla kesin net bir tedavi yöntemi yok. Yani daha çok semptomları azaltıp yaşam kalitesini arttırmak odaklı bir süreç ilerliyor ve geçiriliyor. Adet düzensizliği ve aşırı tüylenme için genelde doğum kontrol lapı kullanılması tercih ediliyor. Ya da yine aşırı tüylenme için epilasyon da bir seçenek baktığımızda. Veya sivilcelenme problemi için farmakolojik kremler, merhemler kullanılabiliyor. Kısaca bu ve bunun gibi çözümleri var. Bunlarla birlikte tabii ki kadının zihinsel, fiziksel ve psikolojik sağlığına dikkat etmesi bizim için önemli. Çünkü kendi sağlığına ne kadar dikkat ederse bir kadın, semptomların görülme sıklığı ve şiddeti de buna doğru orantılı olarak azalmış oluyor aslında.
Daha çok semptomları azaltmak üzerine. Peki PCOS'lu bir kadının sağlıklı bir yaşam sürmesi için neler yapması gerekiyor?
PCOS'lu kadınların sağlıklı bir yaşam sürmesi için bu konuya baktığımızda birkaç anahtar noktaya değinmek gerekiyor. İlk olarak düzenli egzersiz yapmak ve sağlıklı beslenmek vücut ağırlığını dengelemeye yardımcı olacak. O yüzden bu bir anahtar nokta. Ya da stres yönetimi de bu anlamda bizim için oldukça önemli. Çünkü stres hormonları tetikleyecek, etkileyecek. Bu da kadının PCOS'la gösterdiği semptomları arttıracak. Ayrıca düzenli doktor kontrolü yapmak da senin az önce dediğin gibi yaşam kalitesini kesinlikle arttıracaktır diyelim.
Düzenli egzersizlerden bahsettin az önce. Bu konuda verebileceğin egzersiz örnekleri var mı? Her egzersiz olur mu?
Aslında menstruasyon dönemi için verdiğimiz egzersizler de bu anlamda kullanılabilir. Ama ikisinin arasındaki farka baktığımızda şöyle bir fark var. Menstruasyon döneminde kadının çektiği bir sancı var. Bunda bir sancı yok. O yüzden daha böyle tabii ki yine nefes teknikleri, yogadır, işte stres yönetimidir, bisiklet sürmedir, aerobik egzersizlerdir gibi menstruasyon için söylediğimiz egzersizler tercih edilebilir. Bunun yanında ağırlık antrenmanları da kullanılabilir diyebiliriz menstruasyon döneminden farklı olarak.
Yani örneğin mesela hızlı yürüyüş, koşu, yüzme, zumba, aerobik dans, direnç bantlarıyla egzersizler gibi şeyleri önerebiliriz o halde, değil mi?
Kesinlikle önerebiliriz. Zaten aerobik egzersiz dediğimiz şey de bir yerde buradan geliyor aslında.
Ve burada da normal menstruasyon döneminden farklı olarak da direnç, yüksek yoğunluklu ağırlık antrenmanları yapabiliyorlar.
Evet, aynen öyle.
Peki, egzersiz yaparken dikkat edilmesi gereken şeyler ne?
Şimdi düzenli egzersiz yapmak dediğimiz gibi semptomların yönetiminde oldukça etkili. O yüzden yani bu konunun üzerinde durmak gerektiğini düşünüyorum. Egzersiz yapmak ve düzenli egzersiz yapmak. Yani evet, egzersiz yapacağız ama bunu bir hayat mottomuz haline getireceğiz. Bir kere yaptım, bir daha yapmasam olmaz gibi değil. Gerçekten hayatımızın bir parçası olarak egzersizi hayatımıza katmamız gerektiğini düşünüyorum. Yine egzersiz süresi ve yoğunluğu kişiden kişiye göre değişiyor ve bunu da ilk etapta yine birine, bir fizyoterapiste örnek veriyorum, danışarak uygun egzersiz programını kendimize oluşturabiliriz, oluşturmalıyız diye düşünüyorum. Buna ek olarak stres yönetimi ve uyku düzeni de egzersizle birlikte desteklenmeli diye düşünüyorum.
Peki PCOS'la ilgili yaygın yanlış bilgiler var mı? Yani eminim ki bu konu artık her yerde, her mecrada olduğu için yanlış bilinen bilgiler vardır. Örneğin mesela az önce birini söyledin. Her obez birey işte PCOS'lu olacak diye bir şey yok. Ya da her PCOS'lu birey de obez olacak diye bir şey yok dedin. Bunun gibi başka bilgiler var mı? Nelerdir bu bilgiler? Bu bilgiler varsa bize söyleyebilir misin?
Tabii ki. Şimdi az önce de dediğimiz gibi en yaygın bilinen yanlışlardan bir tanesi PCOS'un sadece kilo almayla ilgili olduğu bir düşünce. Bilinen en yaygın yanlışlardan biri PCOS'un sadece kilo almayla ilgili olduğu düşünce. Yani az önce de söylediğimiz gibi. Oysa ki baktığımızda PCOS hormonu dengesizliğiyle ilgili ve sadece kilo almayla bunu sınırlandırmak çok yanlış olur. Ayrıca PCOS'lu kadınların mutlaka kısırlık yaşayacağına dair de bir yanlış inanç var. Bu da kesinlikle yanlış. Çoğu kadın tedavi ve uygun destekle hamile kalabiliyor. Bir diğer yanlış bilgi de PCOS'un sadece genç yaştaki kadınlarda görüldüğü. Oysa ki PCOS her yaştaki kadında olabilecek ve her yaştan insanın, kadının tanı alabileceği bir problem.
Yani aslında burada da şeye dikkat çekebiliriz. Egzersizler nasıl kişiye özgüyse hastalıklar da biraz daha kişilerin kendilerine özgü oluyor ve bu şekilde ilerliyor. Belki de buradan bu mesajı çıkartmalıyız. Peki bu konuda sence toplumu bilgilendirmek için ne yapabiliriz?
Bir kere toplumda farkındalığı arttırmak bu anlamda çok önemli. Çünkü bu tarz konular çok rahat ve açık konuşulmuyor.
Konuşulsa evet, bir tabu da, daha doğrusu. Evet. Hani ayıp, söylenmez,
evet.
Yapılmamalı.
Konuşulmaya başladıysa da belki de yeni yeni hani tabularımızdan kurtulmaya başlıyoruz diyelim. Kadınlar bu tür sağlık sorunlarını gizlemek yerine açıkça konuşmalı. İlk etapta bunu söyleyeyim. Ve doğru bilgiye ulaşmalı aslında. Bunun için uygun eğitim programları, seminerler ve sosyal medya platformları aracılığıyla daha fazla kadının PCOS hakkında bilgi sahibi olması sağlanabilir. Ayrıca kadınların kendi bedenlerini tanımaları ve belirtileri gözlemlemeleri erken test için kritik rol oynuyor.
Yani aslında kişinin kendini tanıması, kendinin farkında olması, hatta belki de dediğin gibi bunun işte okullarda verilecek seminerlerle desteklenmesi, ki artık bence toplum olarak sosyal medyanın çok fazla gücü var desem yanlış olmaz. Çünkü sosyal medyada bir şey olunca artık çok hızlı yayılıyor, herkes bunun farkına varabiliyor. Sosyal medyayla, seminerlerle bir şekilde bunu hayata biraz daha katmak etkili olabilir. Çok güzel önerilerdi bence. Çok teşekkür ederiz bize kattıkların için. Çok değerli bir programdı. Son olarak dinleyicilere söylemek istediğin bir mesaj var mı?
Söylemem gereken bir şey varsa o da her kadının farklı bir bedene sahip olduğu ve her kadının tabii ki de kendisini kendisinden başka kimsenin bilmediği. Her kadın kendine özgüdür ve her beden kendine özgüdür. Bu yüzden kendimizi dinlemeliyiz bu konuda ve bize iyi gelecek şeyler yapmalıyız. Bize iyi gelecek insanlarla zaman geçirmeliyiz. Bir tane hayatımız var ve bunu da çok güzel değerlendirmeliyiz. Bunun yanında da tabii ki aktif ve hareketli kalmalıyız diyorum.
Teşekkürler. Evet, özellikle benim de söyleyecek bu konuda yani şunu eklemek istiyorum son olarak. Toplumda bu bir tabu hala. Yani en ufacık bir şeyde bile kadınlar birbirine sorarken, örnek veriyorum, şu an söylerken bile çekiniyorum ama işte akıntım var, normal mi değil mi, bunu nasıl konuşacağım, bu işte neyi önemli, ne yapmalıyım diye birbirimize sorarken bile aslında çok çekiniyoruz. Hani nasıl ki bir yerimiz kanadığında, o yara iltihap kaptığında bunu hani sorabiliyorsak, bilgi danışabiliyorsak, bence bu konuda da bir şey geldiğinde başımıza rahat bir şekilde yakınımıza, çevremize, bir hekime danışmalıyız demek istiyorum. Çünkü biraz daha tabu ve bu tabuların yıkılması gereken bir dönemdeyiz artık. Artık başladık da gibi. Çok teşekkür ederiz Ahsen bugün bize kattıkların için.
Ben teşekkür ederim.
Sen de bu tabuyu yıkmak için bir adım attın.
Hep birlikte savaşacağız diyorum.
Evet sevgili dinleyiciler. Bugün menstruasyon dönemi ve polikistik over sendromu hakkında çok önemli konulara değindik. Bu süreçlerin bedenimiz üzerindeki etkilerini ve fizyoterapinin nasıl yardımcı olabileceğini, kendi sağlığımızı nasıl daha iyi destekleyebileceğimizi konuştuk. Bu değerli bilgileriyle bizlere rehberlik eden öğrenci fizyoterapist Ahsen Damla Usta'ya ve danışman hocamız Tuğba Hoca'ya kocaman teşekkürlerimizi sunuyoruz. Unutmayın, Bedeninizle barış içinde olmak ve ona iyi bakmak en büyük önceliğiniz olmalı. Çünkü bir tane bedeniniz var. Regl sürecinizin ve genel sağlığınızın daha konforlu geçmesi için de hareketi hayatınıza katmayı, hareketi, egzersizi hayatınıza dahil etmeyi unutmayın. Bir sonraki fizyoterapiden yaşama programımızda görüşmek üzere. Harekette kalın, sağlıkla kalın, tavusuz kalın demek istiyorum. Ve dinlediğiniz için teşekkürler.
Fizyoterapiden yaşama.